Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da dış politika gündeminin nabzını tutan Sınır Ötesi programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Malum her hafta çarşamba günleri 18.30'da sizlerle birlikte oluyoruz. Geride bıraktığımız bir haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri analiz etmeye, gelişmelerin arka planına ilişkin detayları paylaşıyoruz sizlerle. Yaşanan gelişmelerin uluslararası analizlere nasıl yansıdığına bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu haftada küresel gündem bir hayli yoğun. Gündemin ana başlıklarını kısaca hatırlayalım isterseniz. Siyonist yönetim 19 ayı geçkin süredir Gazze'deki vahşetini sürdürüyor. Bir taraftan bombalıyor, diğer taraftan da gıda ve insani yardım girişini engelleyerek çoğu çocuk olmak üzere Gazze'deki 2 milyondan fazla insanı kasıtlı olarak açlığa mahkum ediyor. Katil devlet tüm tepkilere rağmen açlığı bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Gazze'deki insani tablo gerçekten de korkunç boyutlara ulaşmış vaziyette. BM Filistinli Mülteciler Ajansı salı günü yaptığı bir açıklamada Gazze'deki en az 66 bin çocuğun İsrail'in 2 aylık gıda ve yardım ablukası nedeniyle ciddi yetersiz beslenmeden dolayı ölümle pençeleştiğini söylüyor. 20 aydır devam eden bombardımanla Gazze şeridini yaşanmaz hale getiren Siyonist yönetim saldırganlığını bölgedeki birçok ülkeyi hedef alarak da sürdürüyor. Yemen'de İran destekli Husilerin işgal devletinin dünyaya açılan en önemli kapısı niteliğindeki Ben Gurion hava alanına yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu füze saldırısı İsrailli yetkilileri bir hayli panikletmiş vaziyette. İsrail başta Sana Havalimanı olmak üzere Yemen'in önemli stratejik hedeflerine hava saldırılarıyla misillemede bulundu. Husiler, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde Limanı'nın birlikte vurduğunu açıklıyor. Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının bölgede ticari faaliyetleri aksatması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bölgede Husilere karşı sık sık saldırılar düzenliyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump dün Kanada Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırladığı bir görüşmede Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini kaydetti. Trump yaptığı açıklamada Husiler artık savaşmak istemiyorlar dedi. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız açıklamasında bulundu Trump. Umman Dışişleri Bakanlığı da ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babul Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan İsrail yetkililer ise Trump'ın açıklamasının Tel Aviv yönetiminde şok etkisi yaptığını açıklıyor. İsrail basına konuşan yetkililer Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini aktarıyor. İşgal devleti Suriye'ye yönelik provokasyonlarını da sonlandırmış değil. Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'nin üniter yapısını tahrip etmeye yönelik etnik ve mezhebi kırılganlığı üzerinde kurgulanan oyunları sürdürüyor. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerden ne sonuç çıkacağı Orta Doğu gündemini meşgul eden bir diğer konu. Trump İran'ı vuracak mı yoksa Tahran yönetimiyle uzlaşacak mı? Gündemin en sıcak başlığı hiç kuşkusuz Güney Asya'daki yüksek tansiyon. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin sonunda savaşa evrildiğini söylemek mümkün açıkçası sevgili dinleyenler. Tüm dünyanın kaygıyla izlediği Pakistan-Hindistan geriliminde Hindistan bu sabah 3 bölgeden füzelerle Pakistan'ı vurdu. Pakistan Savunma Bakanlığı da saldırıların sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığını açıkladı. Pakistan güvenlik kaynakları Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir üssün vurulduğunu bildirdi. Güney Asya'da durum son derece vahim. İki nükleer güç arasındaki bu çatışma ortamının nereye evrileceği açıkçası tam olarak öngörülemiyor. Tansiyonu düşürmeye yönelik girişimler sonuç verecek mi? Yoksa mesele çok daha büyüyüp topyekün bir savaşa evrilecek mi? Evet, vaktimiz ölçüsünde tüm bu yoğun gündemin detaylarına bakacağız sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım savaşı ile başlıyoruz programımıza. Siyonistlerin yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım savaşı artık felaket boyutunu çoktan aşmış durumda. Gazze aylardır sadece bombalarla değil, açlıkla da yok ediliyor. İsrail saldırılarına yeniden başlamadan 2 hafta önce 2 Mart'ta Gazze'ye tüm insani yardım ve diğer malzeme sevkiyatını kesmişti. Gıda, su, ilaç neredeyse hiçbir şey girmiyor Gazze'ye. Çocuklar açlıktan ölüyor. Anneler boş tencerelere bakıp ağlıyor. Gazze halkı topluca cezalandırılıyor bir başka ifadeyle. 2 milyon insan açlık silahıyla soykırıma uğratılırken dünya ise kınamayla yetinmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, açlık Gazze'de soykırım savaşının yeni cephesi olduğu denilebilir. UNICEF 5 yaş altı 330 bin çocuğun, yani Gazze'deki tüm bu yaş grubundaki çocukların şiddetli beslenme yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi geçtiğimiz haftalara kıyasla beslenme yetersizliği tedavisi gören çocuk sayısının %80 oranında arttığını belirtiyor. El Cezire kanalının verilerine göre 6 ile 24 aylık bebeklerin %92'si anneleriyle birlikte en temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve bu onların hayatları boyu sürecek sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakacak bir risk olarak ifade ediliyor. Ayrıca Gazze halkının %65'i artık temiz içme suyu ya da yemek pişirmek için suya erişemiyor sevgili dinleyenler. Tüm bu tablo yaran Siyonistlerin Miras Bakanı Amiha Eliyahu ise bu vahşeti savunma pervasızlığı içerisinde yakıt ve gıda rezervleri bombalamakta bir sorun görmediklerini söyleyebiliyor. Bu insansı yapı sevgili dinleyenler. Gazze'liler açlıktan ölmeli, hayatlarından endişe eden vatandaşlar varsa göçmenlik programından geçmelerine izin verin diyecek kadar Siyonistlerin nedenli alçılabileceklerini göstermiş oluyor Siyonistlerin Miras Bakanı Amiha Eliyahu. Bu arada işgal devletinin güvenlik kabinesi Gazze'ye yönelik saldırılarının genişletilmesi planını onayladı. Plan Gazze'nin topyekün işgalini öngörüyor. İşgal devletinin katil başbakanı Netanyahu, kabinesinin Hamas'ı yok etmek ve kalan rehineleri kurtarmak için Gideon arabaları adını verdikleri yeni stratejiyi hayata geçireceklerini açıkladı. Gazze'de Gideon arabaları adı verilen bu yeni stratejinin detaylarına bakacağız. İsrail kaynaklı Ynet sitesine göre bu saldırı stratejisi yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal boyutları olan kapsamlı bir planın parçası. Hedeflenen ne peki? Hem Hamas'ı esir takasına zorlamak hem de askeri yapısını parçalayarak silahsızlandırmak deniliyor. Üç aşamalı imha planının ilk aşaması olarak belirlenen hazırlık aşaması aslında çoktan başladı. Hedef, sözde güvenli bölge ilan edilen Refah'a yaklaşık 2 milyon Filistinliyi zorla göç ettirmek. Bunu takiben başlayacak olan ikinci aşama, yoğun hava saldırılarıyla halkı güneye doğru hareket ettirmek. Son aşama ise kara saldırılarıyla Gazze'nin belirli bölgelerinin kalıcı şekilde işgal edilmesi olacağı ifade ediliyor. Hazırlık aşaması 16 Mayıs'a kadar, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuna dek süreceği tahmin ediliyor. İsrail, Refah çevresinde milyonlarca insanın yerleştirilmesi için altyapı oluşturuyor. Bu süreçte Han Yunus ile Deir el-Belah arasındaki bağlantı kesildiği tünellerde yıkıldı. Strateji kapsamında İsrail, ABD menşeli özel bir şirketle birlikte Refah'ta lojistik merkezler kuracak. Bu merkezler, Kerem Ebu Salim sınır kapısından giren yardımların dağıtımı ve sivil nüfusun kontrolü ile ilgilenecek. Şirket çalışanları gelenleri kimlik kontrolünden geçirerek yardımları dağıtacak. Shin Bet, yani İsrail istihbaratı ve ordu ise Hamas ya da İslami Cihat üyelerini tespit edip ayıklamak için kontrol noktaları kuracak. İkinci aşamada ise İsrail ordusu yoğun hava bombardımanıyla sivil halkı güneye doğru sürecek. Amaç, kuzeyde kalanları terörist olarak etiketleyip onlarla çatışmaya girmek. Bu dönemde minimum düzeyde yardım sağlanacak, sadece temel ihtiyaçlar karşılanacak deniliyor. Hamas'ın teslim olması ve Gazze halkının gönüllü şekilde Mısır sınırına veya deniz yoluyla Gazze'yi terk etmesi hedefleniyor. Ynet sitesine göre İsrail, Filistinlilerin kendi istekleriyle ülkeyi terk etmesi için üçüncü ülkelerle temas halinde olunduğunu ileri sürüyor. Son aşama, yani uzun süreli işgal ve temizlik aşaması, işgal ordusunun boşaltılmış bölgelere girmesiyle başlayacak. Direnişçilerle çatışma devam edecek. İsrail, askerleri yeraltı ve yerüstü alanları ayrıştırarak bölgeyi tarayacak. Kalan binaları da yıkarak direnişçilerin saklanabileceği alanları yok edecek. Tüneller de bu aşamada hedef alınacak. Bu plan sadece askeri değil, aynı zamanda nüfus mühendisliği, siyasi baskı ve insani kontrol stratejisi barındırıyor sevgili dinleyenler. Gideon arabaları operasyonu Trump yönetiminin Filistin politikasının uygulamalı bir uzantısı olarak görülüyor. İsrail'den gelen tepkiler ise yükseliyor. Özellikle İsrail iç kamuoyunda bir hayli tepki var. Netanyahu'ya yönelik olarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken ülke içinde savaşa muhalefet de büyüyor. İsrail içinden planı eleştirenler saldırıların 6 hafta önce yeniden başlamasından bu yana Hamas'ın elindeki 59 rehineden hiçbirinin serbest bırakılmadığını, bu nedenle stratejinin başarısız olduğunu söylüyor. Rehinelerin yakınlarını temsil eden Rehineler ve Kayıp Aileler formuna göre plan, hükümetin rehineler yerine toprak kazanımını tercih ettiğini bir delil olarak gösteriliyor. Mossad'ın eski başkanlarından Deni Yatom, İsrail'in çok kötü bir yere gittiği sonucuna vardık diyor. Netanyahu'nun asıl ilgilendiği şeyin kendi çıkarları olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullanıyor Mossad eski başkanlarından Deni Yatom ve şunları ekliyor. Öncelikler listesinde rehineler değil, kendi çıkarları ve hükümetin istikrarlı olması ilk sırada yer alıyor, diyor Mossad eski başkanlarından Deni Yatom. Bu arada yedek askerlerin %60'ının yeni bir savaşa katılmak istemediğini yazıyor İsrail medyası. Büyük ölçüde yedek askerlere bağımlı olan işgal ordusu için bu, İsrail'in 1982'deki ilk Lübnan Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir kriz olarak tanımlanıyor. İsrail medyasınca bu durum sevgili dinleyenler. Evet, işgal devleti aslında kuruluşundan bu yana bu tür tarihsel çıkmazların içinde yaşıyor sevgili dinleyenler. Ancak bugün yaşadığı kriz geçmişteki tüm krizleri gölgede bırakacak nitelikte. Toplumsal kutuplaşmalar derinleşmiş, iç dinamikler artık yönetilemez hale gelmiş durumda. Netanyahu döneminde bu çıkmazın daha da derinleştiği vurgulanıyor. Bugün işgal devletinin birçok kurumundan, ki askeri ve güvenlik de dahil, gelen mesajlar çok net açıkçası. Savaşı durdurun, rehine takası yapın ve 7 Ekim hakkında resmi soruşturma başlatın. Ancak Netanyahu için savaşın durması, iktidarının ve aşırı sağ projesinin çökmesi anlamına geliyor. Bu yüzden sürekli savaş stratejisini benimsemiş durumda Netanyahu ve faşist kabinesi. Bugün geldiğimiz noktada Netanyahu sadece kişisel hatalarıyla değil, kurduğu koalisyonun iç çelişkileriyle de köşeye sıkışmış durumda olduğunun altı çiziliyor birçok analizde. Likud ile Haredi partiler arasındaki askerlik yasası çatışması, Smotrich ve Ben-Gvir gibi iki faşist siyasiler arasındaki rekabet ve kamuoyundaki genel karamsarlık Netanyahu döneminin sonuna işaret ediyor olabileceği vurgulanıyor İsrail siyasetini yakından takip eden bölge uzmanlarınca. Yemen'deki Husilerin işgal devletinin Ben Gurion Havalimanı'na yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı haftanın bir diğer önemli gelişmesiydi. Bu saldırı sonrası İsrail'de Yemen'in başkenti Sana'ya yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Terör devleti Sana Uluslararası Havalimanı, Sana'yı diğer kentlere bağlayan ulaşım altyapısını, endüstriyel üretim tesislerini, enerji üretim santrallerini ve dağıtım sistemini bombaladı. Yemen'deki gelişmelerle alakalı olarak ABD Başkanı Donald Trump dün Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini söylemesi günün önemli haberlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ın açıklamalarına göre Husiler Kızıldeniz'de Amerikan gemilerini hedef almayı durduracak. Karşılığında ise ABD hava saldırılarını sona erdirecek. Bu gelişmenin İsrail'de şaşkınlıkla karşılandığı ve Netanyahu'yu zora soktuğu belirtiliyor İsrail'i yorumcular tarafından. Umman Dışişleri Bakanlığı da Trump'ı teyit eden açıklamalarda bulundu. Ancak bir farkla, Muscat'ın arabuluculuğuyla varılan mutabakata göre yalnızca Amerikan gemileri hedef alınmayacak. İsrail'e yönelik saldırılar ise bu anlaşmanın dışında tutuldu. İsrail resmi yayın kuruluşuna göre İsrail yönetimi bu gelişmeden habersizdi. Axios'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre Washington Tel Aviv'i bilgilendirmedi. İbranice web sitesi Valla'da Siyonist rejimin kafa karışıklığına işaret eden şu ifadeleri kullandı. İsrail'in ABD ile Ensarullah arasındaki ateşkesi televizyondan öğrenmesine yol açan bu siyasi başarısızlıktan kim sorumlu? Öyle gözüküyor ki Trump'ın Yemen'e yönelik saldırıları durdurma kararı İsrail'i bir hayli rahatsız etmiş gözüküyor. Maarif ve Valla gibi İbranice medya kuruluşları kararı şok edici ve aşağılayıcı olarak nitelendirmesi bu rahatsızlığı gözler önüne seriyor. İsrail siyasi gündemini yakından takip eden Arap uzmanlar ise ABD ile Husiler arasında varılan bir anlamda ateşkes anlaşmasını bir müddettir Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılığının derinleştiğini gösteren önemli gelişmelerden biri olarak tanımlıyorlar. Siyaset bilimci Dr. Halil Anani'ye göre Trump Netanyahu'ya bağlı hareket etmiyor ve iç politikayı dikkate alarak adımlar atıyor. Trump, Orta Doğu'dan geri çekilmeyi ve ekonomik maliyeti azaltmayı hedeflediğini söylüyor Dr. Halil Anani. Trump ile Netanyahu arasındaki yaklaşım farkı İran konusunda da çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Trump yalnızca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek isterken Netanyahu ise İran rejimini tümden yıkmak istiyor. Bu temel fark iki liderin çatışma ihtimalini artırıyor. El Cezire'ye değerlendirmede bulunan İsrail uzmanı Dr. Muhannet Mustafa'ya göre bu anlaşma İran'la yapılacak muhtemel bir nükleer anlaşmanın da habercisi olabilir. Böyle bir anlaşma Netanyahu'nun güvenlik beklentilerini karşılamazsa siyasi olarak ikinci bir 7 Ekim etkisine neden olabilir deniliyor. Dr. Muhannet Mustafa ayrıca ABD'nin artık İsrail'e danışmadan bölgeyle ilgili kararlar alabileceğini, bunun da Netanyahu'yu iyice yalnızlaştırabileceğini belirtiyor. Anlaşma sonrası İsrail, Husilerle tek başına mücadele etmek zorunda kalabilir uyarısında bulunuyor Muhannet Mustafa. Dr. Lika Mekki'ye göre ise bu anlaşma ne Trump'ın ne de Husilerin zaferi. ABD yalnızca Amerikan gemilerini koruyabildi. Husiler ise Washington'a ait olanlara saldırmayacaklarını kabul etti. Ancak İsrail'e saldırı haklarını saklı tuttular. Bu da ABD'nin artık bu saldırılara müdahil olmayacağı anlamına geliyor. Anlaşma Netanyahu'yu Trump'ın politikalarıyla uyumlu davranmak ya da çatışmak arasında bırakıyor. ABD'nin bölgeden çekilme sinyalleri vermesi İsrail'i bölgesel denklemde daha da zorlayabilir. Yani bu anlaşma İsrail'in güvenlik doktrinine meydan okuyor. Artık ABD İsrail'in her hamlesini destekleyemeyebilir. Velhasıl Orta Doğu'daki denklemin değiştiğinin altını çizen bölge uzmanları bunun Netanyahu için ciddi bir siyasi hesaplaşma anlamına geldiğini belirtiyor sevgili dinleyenler. Geçiyoruz gündemin en sıcak başlığına. Güney Asya'nın nükleer silahlara sahip iki komşu ülkesi dördüncü kez ciddi bir savaşın eşiğinde bulunuyor. Şimdilik sınırlı ölçekteki karşılıklı atışmanın topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor açıkçası. Bu sabahın erken saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan'ın çeşitli bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta yer alan 4 şehri ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 2 noktayı hedef aldı. Pakistan yönetimi Muzafferabad ve Kotli'de 2 caminin daha yakıldığını ve toplamda 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bu rakamlar değişmiş olabilir sevgili dinleyenler. Gün içerisindeki çatışmalarda ölen Pakistanlıların sayısının bir hayli arttığı vurgulanıyordu. Olayların ardından Pençap'ta olağanüstü hal ilan edildi, okullar kapatıldı ve hastaneler alarm durumuna geçirildi. Saldırıların hemen ardından Pakistan savaş uçaklarını havalandırdığı belirtiliyor. Yansıyan görüntülerde bunu gösteriyor sevgili dinleyenler. Başbakan Şahbaz Şerif sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Hindistan'a karşı cevap verildiğini duyurdu. Pakistanlı yetkililer 5 Hint savaş uçağının düşürüldüğünü iddia ediyor. Bunlardan 3'ü Fransa'dan alınan gelişmiş Rafael jetleriydi. Evet, Hindistan neden saldırdı peki? Saldırının gerekçesi 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde yaşanan kanlı bir olay sebebiyle tırmandığını söylemek mümkün. Silahlı saldırganlar turistlerden yalnızca erkekleri ayırarak infaz etmişti. 25 Hindu erkek turist ve yerel bir atlı rehber hayatını kaybetmişti. Hindistan saldırıdan direniş cephesi adlı Pakistan destekli olduğunu iddia ettiği bir grubu sorumlu tuttu. Pakistan ise bu iddiayı reddetti ve bağımsız, şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırının ardından saldırganlar dünyanın neresinde olursa bulunacak diyerek intikam sözü vermişti. Bu bağlamda 2016 ve 2019'daki benzer sınır ötesi operasyonların ardından 3. büyük misillemede gelmiş oldu bu şekilde. Evet, Hindistan her ne kadar operasyon dese de buna, Pakistan yönetimi bunu bir savaş olarak değerlendiriyor sevgili dinleyenler. Peki Pahalgam saldırısından sonra neler yaşandı? 22 Nisan'dan bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler iyice gerilmiş vaziyette. Hindistan, Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etmişti. İndus Suları Anlaşması'ndan çekildiğini de açıklamıştı. Bu anlaşma Hindistan'ın yukarı havzasında bulunan nehirlerin sularının Pakistan'a bırakılmasını öngörüyordu. Pakistan ise buna karşılık Simla Anlaşması'nı askıya alabileceğini açıkladı. Karşılıklı olarak diplomatlar sınır dışı edildi ve hava sahaları kapatıldı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de ise güvenlik önlemleri artırıldı. 2000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bazı evler yıkıldı. Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'ndan çekilmesi ve Pakistan'a giden suları engellemesi Pakistan'da tarım krizini tetikleyebilecek bir durum. Zira bu anlaşmanın iptali özellikle Pencap bölgesinde milyonlarca Pakistanlı çiftçiyi etkileyecek bir durum. Bölgedeki tarım arazilerinin büyük kısmı bu nehirlerden sulanıyor. Öte yandan kentsel alanların su temini de tehdit altında. Hindistan'ın son yıllarda kendi kontrolündeki bölgelerde barajlar inşa etmesi ve anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini istemesi bu krizi daha da derinleştirmişti süreç içerisinde. Güney Asya'nın en büyük iki ülkesinin, ki her ikisinin toplam nüfusu 1.6 milyardan fazla sevgili dinleyenler, yani dünya nüfusunun yaklaşık 5'te biri bu bölgede yaşıyor. Keşmir sorunu her iki ülkeyi karşı karşıya getiren en önemli krizlerin başında geliyor. %70'i Müslüman olan Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947'den beri süren iç savaşın merkezinde yer alıyor. Bölge iki ülke tarafından da tamamen hak iddia edilmesine rağmen bölünmüş durumda. Çin'in de kontrol ettiği bazı bölgeler bulunuyor. Keşmir sadece stratejik önemiyle değil, dini, etnik ve kültürel yapısıyla da iki ülke için sembolik ve tarihsel bir alan olarak görülüyor. Askeri güç dengesi kimin lehine peki? Tarafların toplam askeri kapasitelerini net olarak ölçmek zor. Hindistan ordusunun aktif asker sayısı yaklaşık 1.8 milyon diye ifade ediliyor. Pakistan ordusunun ise 660 bin civarında askeri var. Hindistan silah, mühimmat, ekipman ve lojistik açıdan komşusuna göre daha donanımlı gözükse de Pakistan son dönemde özellikle Türkiye ile geliştirdiği savunma anlaşmaları ile ordusunun modernleştirilmesi konusunda önemli adımlar attığı biliniyor. Nükleer silah cephanelikleri ise oldukça denk. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre 2004 yılında Hindistan'ın nükleer savaş başlığı 172 idi. Pakistan'ın ise 170 olarak kaydedilmiş vaziyette. Çatışmaların başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı. Amacı tarafları diyaloğa teşvik ederek gerilimin artmasını önlemek olduğunu söylüyor ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Birleşmiş Milletler dünya kamuoyunu uyararak nükleer silahlara sahip iki ülke arasında çıkacak bir askeri çatışmanın dünyanın kaldırabileceği bir yük olmadığını vurguluyor. Çin de durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınılması çağrısı yaparak her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dışişleri'nden yapılan açıklamada Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ekonomik krizle boğuşan Pakistan'a mali yardım sağlayan Suudi Arabistan'da arabuluculuk için devreye girdi. Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye'nin Pakistan'a sağlayacağı destek oldukça önemli sevgili dinleyenler. Şimdiye kadar özellikle tarihsel süreçte Pakistan, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her kriz döneminde, sıkıntılı her günümüzde Türkiye'nin yanında yer almış dost bir ülke. Hocalığı soykırım olarak tanıyan ülkelerin başında geliyor Pakistan sevgili dinleyenler. Ermenistan'ı işgal devleti olarak tanımlamıştı. Geçmişte İsrail'i tanımayan, İstiklal Savaşı'nda ziynet eşyalarını satarak Türkiye'ye gönderen, dostun da ötesinde bir ülke olarak tanımlamak mümkün Pakistan için. Bugün artık Asya'nın İsrail olarak anılan, Siyonizm ile birebir örtüşen Hindutva ideolojisiyle Hindistanlı Müslümanlara kan kusturan Narendra Modi yönetimindeki Hindistan ile yaşadığı bu sancılı günlerde Türkiye'nin kayıtsız şartsız Pakistan'ın arkasında duracağından kuşku duymuyoruz. Evet, Orta Doğu'nun karmaşık jeopolitiğinde önemli bir dönüm noktalarından biri olarak görülüyor ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret sevgili dinleyenler. Mayıs ayının ortalarında gerçekleşmesi beklenen bu ziyaret öncesi Trump ilginç, bir o kadar da merak uyandıran bir açıklamada bulundu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gideceğiz. Ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru, çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacaktır dedi Trump. Trump bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği bir saatlik görüşmenin hemen ardından yaptı. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını söyleyebiliriz. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ve Erdoğan hakkındaki verdiği mesajlar işgal devleti İsrail'in medyasında geniş yer bulmaya devam ediyor. Jerusalem Post gazetesinden Salim Elketbi, Trump'ın Türkiye'yi ABD'nin bölgedeki stratejik ortağı olarak yeniden konumlandıracağını yazıyor Jerusalem Post gazetesinin köşesindeki makalesinde. Yazara göre iki dedesi de Osmanlı'dan ABD'ye 1900'lerin başında göç eden Tom Barak'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak seçilmesinin bu misyonu yerine getirecek bilinçli bir tercih olduğunu ileri sürüyor söz konusu makalesinde. Jerusalem yazarı yazısına şu sözleriyle başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın şu sözlerini hatırlayalım. Erdoğan adında bir adamla çok iyi bir ilişkim var. Ben onu severim, o da beni sever. Medya deliye dönüyor ama biz hiçbir sorun yaşamadık. Trump bu sözleri Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşürken sarf etti. Hatta daha da ileri giderek Erdoğan'a şöyle dediğini açıkladı. Tebrikler, 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın, Suriye'yi ele geçirdin. İsimler değişse de sonuç aynı. Bu cümleler sıradan bir diplomatik nezaketten fazlasını anlatıyor diyor yazar. Trump'ın yakın dostu Tom Barak'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atanması tesadüf değil. Barak'a verilen yetkiler dikkat çekici diyor ve bu yetkileri şöyle sıralıyor yazar. Türkiye ile ekonomik ve askeri işbirliğini genişletmek, başka Orta Doğu'daki krizlerde pozisyonlarını uyumlu hale getirmek, başka ve en önemlisi Türkiye'yi yeniden ABD'nin vazgeçilmez bölgesel ortağı haline getirmek. Bölgesel rekabetin yoğunlaştığı mevcut durumda Türkiye, İran ve Rusya'nın hakimiyetine karşı tarihsel bir denge unsuru olarak ortaya çıkıyor diyor Jerusalem Post yazarı ve ekliyor. Osmanlı mirasının bu stratejik güç oyununda Ankara'nın en güçlü kartlarından biri olarak hizmet ettiğine inanıyorum. Türkiye, yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliği altında yaşayan Arap halklarının kolektif hafızasını stratejik olarak kullanıyor. Yazar Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği alanlarının çeşitliliğine de dikkat çekiyor. Enerji işbirliği özellikle Türkiye'de kaya petrolü arama ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz geliştirme konularında bir başka belirleyici stratejik boyut oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz'deki İstmet boru hattı projesi hali hazırda Türkiye'yi dışlayarak Sahil, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya arasında planlanıyor. Ancak Erdoğan ile Trump arasındaki yakınlaşma bu hattın Türkiye üzerinden geçmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdiğinin altını çiziyor Jerusalem Post yazarı. Yazara göre bu süreçten en çok yararlanan büyük ekonomik ve siyasi avantajlar elde edecek olan Trump'tır diyor. Yörüngesindeki Amerikan şirketleri Türkiye ve Suriye'deki karlı petrol ve gaz anlaşmalarından faydalanırken ABD Başkanı diplomatik taktiklerini Amerikalı seçmenlere doğrudan askeri müdahale olmaksızın Orta Doğu'da başarılı bir barış tesisi olarak sunabilecektir ifadelerini kullanıyor. Evet, Jerusalem Post gazetesinde yer alan bu makaleyle bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında yeni gündemlerle buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.